Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sual. En evvel rüyasanız ıslah olunmalı.
Ha, üstad onlara yol söylüyor, metot söylüyor. İşte şöyle hafızamızı yenileyelim. Bir iki derste yapamadık. Ülkenin kurtulması, biz tekrar eski halimize kavuşabilecek miyiz? Şaşalı zamanlara ve dönemlere girebilecek mi? Öyle bir şans, öyle bir ikbal görünüyor mu? Üstad görünüyor diyor. Yani bir havuzdan bahsetti. Yani gerek askeri, gerek siyasi, gerek ekonomik, gerekse dini açıdan o havuzu perişan eden baştaki başlar, idareciler, dini temsil etme makamında olan insanlar, bu milletin gücünü, ekonomisini ve servetini temsil etme makamında olan insanların zafiyetleriyle havuzun nasıl kurutulduğunu, eğer böyle gitseydi bu ülkenin tamamen tarumar edileceğini ifade etti. Marifet de dedi, o havuzun sağındaki, sondaki delikleri kapatınız. Bunun üstündeki kanallara ve mecralara kuvvet veriniz. Bunda hamiyeti diniye ile o kanalların önünü açın ve suyu bol bol gelmesini temin edin. Havuza dolan suyu bostan ve gülistanı yetiştirme adına eğitime sarf edin. Siz ya Hanifisiniz ya Şafisiniz. Her ikisinde de fakire fukaraya değil, müesseseye zekat vererek o büyük çeşmeyi Şuristan'a akıtmaktan engelleyip çöle akıtmaktan, orada dikenlerin ve gevenlerin meydana gelmesini engelleyin. Bunu yani hakkıyla yerlere ifa edilecek, gönderilecek şeylere, kurumlara, kuruluşlara verin ki bostanınıza ve gülistanınıza o su dönsün. İleride o gençliğin yetişmesine, devlete, millete ve topluma sahip çıkacak. Dine hakim olacak veya diyelim dine taraftar olacak. Onu ayağa kaldıracak gençliğin, neslin yetişmesinde kullanın dedi üstadımız. Hafızalarımızı dinleyelim. O zaman madem reisler, baştaki başlar bu sıkıntıyı meydana getirdi, bu havuzu deldi, Şuristan'a akıttılar, onlar mesul ve sorumludur. Önce onlar ıslah olsun ki biz düzelelim. Yani biz çünkü vazifemizi yapıyoruz, bize emredileni yerine getiriyoruz. Reislerden başla. Onları bir düzelt, onları bir mizana sok diye bir sual var. Evet.
En cevap, evet, reisleriniz malınızı ceplerine indirip hapsettikleri gibi akıllarınız da sizden almışlar veya dimağınızda hapsetmişler.
Ne kadar ağır bir ifade. Daha bundan öte suistimalatın, hortumlamanın ifadesi olur mu arkadaşlar? Hortumlama o zaman da var. Sadece bu zamana mahsus değil ki. Maddeten de hortumlamışlar bu milleti, manen de hortumlamışlar. Sadece bizi mi? İşte İslam alemi. Şu Irak'a bakın. Amerika Irak'ı girdi, tasarruf altına alıyor, istila ediyor bir memleketi. Bu kadar tezelden bir ülke teslim edilebilir mi bir Frangistan memleketine? Türkiye'nin üzerinde de böyle yapılanmalar oldu. İtalyanlar, Fransızlar, İngilizler bu ülkeyi ne yaptı? İttifakla paylaşma mücadelesine girdiler bizim ülkemizi, Anadolu'yu. Biz ne yaptık? Teslim ettik mi? Etmedik. İşte Şanlıurfa'mız. İşte Gaziantep'imiz. İşte Efeler'imiz. Git Manisa taraflarına. İşte Şark. İşte Kahramanmaraşlar. Millet ayağa kalktı. Niye? Yani vatanını, milletini, sevgi, o his, o özellik gitmemiş, sahi olmamış bizde. Nerede bunların Şanlıurfa'ları, Efeler'i, beyleri? Irak'ın nerede? Libya'nın nerede? Ne maddi ne de manevi. Hiçbir mücadele, hiçbir şey olmadı yani, siz söyleyin. Tavır koma olmadı. Teslim ettiler hemen kolayca. İçten ve dıştan ittifak eden güçler, koca ülkeleri ister istemez ne yaptılar? Yani teslim ettiler, evet. Bıraktılar yani. Verdiler yani. Bu kadar kolayın, bu kadar suhuletle terk etmenin altında ne var? İşte baştaki başların, o ülkelerin insanlarını maddi ve manevi sömürmüşler. Ve din namına bir özellik ve güzellik bırakmışlar. Ne de maddeten onlara mecal bırakmışlar ki ayağa kalkıp da kendilerini müdafaa edebilsinler. Üstad buna benzer ifadeyi o zaman da kullanıyor. Ne buyuruyor burada? Evet,
öyleyse,
evet.
Öyleyse şimdi onların
evet, reisleriniz.
Evet, reisleriniz malınızı ceplerine indirip hapsettikleri gibi.
Ha, sizi maddeten sömürdükleri gibi. İşte hak sefaletiniz ortada. İşte buyurun. Bütün imkanlar, servettir, baştaki başların tasarrufu altına verilmiş. Hadi onu yani jandarma gücüyle, polis gücüyle yaptılar. Ya baştaki başta değil, Yemen devletin başına gitmeyin. Köydeki ağaya bakın. Değil mi? Veya diyelim işte müessesedeki beye bakın. Ordudaki paşaya bakın. Bunlar da başlar. Ala meratibiyim. En büyüğü ona, küçükleri de buna taksim edilen milletin kanını emmişler. Maddesini sömürmüşler. Aklınızı niye teslim ediyor? Akıl bu kadar kolay verilmez ki. Yani onların düşündüğü kadar düşünüyorlar. Onların müsaade ettiği kadar kafa yoruyorlar. Hem memlekete, hem dine, hem de kendi gelişmelerine ve büyümelerine onların akılları gözüyle bakıyor. Ondan müsaade ederse büyürüz. Padişahlık giderse biz mahvoluruz. Padişahlık kalırsa biz yine ne yaparız? Varlığımızı muhafaza ederiz. Bir babaya ne kadar itibar edeceksiniz? Yaşlanıyor, ihtiyarlanıyor. Ölümden burun buruna gelmiş. Artık çocukların yerine geçip o aileyi sülaleye sevk idare etmesi icap ederken maddi ve manevi hep babaya güvenme. Hep dedeye itibar etme. Devleti baba gözüyle görmüşler. Padişahı dede gözüyle görmüşler. Padişah giderse din de gider, madde de gider, ekonomi de gider diye düşünmüşler. Hep o sistemin muhafazasına gayret gösteriyorlar. Hala aynı mantık. Onlar olsun ki biz hayatımızı sevk idare edelim. Yönle. Ama demokrasiler geliyor. Meşrutiyetler geliyor. Çıkın, çıkın onların sahasından diyor üstadım. Siz de düşüneceksiniz. Siz de güçleneceksiniz. Maddi ve manevi malikiyet dönemine gireceksiniz. Ama bu şekilde bir zihniyete yaklaşırsanız bu meşrutiyet size selam vermez, sizi kalkındıramaz. Bir kere fikren hazır değilsiniz buna. Onları bu anlamda zorluyor. Yani bizim hizmette de böyle. Yani aynı mantık yani. Birileri versin biz kullanalım. Birileri yapsın ki önümüz açsın ki biz yapalım. Niye bizim aklımıza ne olmuş? Allah bize yetenek, kabiliyet, istat vermemiş mi? Herkes kendi çapında bu anlamda vazifesini ifa etse bu taş kolay yuvarlanacak, bu yük kolay kalkacaktır. Ama şu alışkanlık maalesef herkeste, her millette var. Ya o yapsın ben burada kullanayım. O desin ben bu emri yerine getireyim. O benden daha iyi düşünür mantığı. Allah herkese bir özellik ve güzellik vermiş. O adamın aklı fikri kendine kifayet eder. Veya o adamın aklı fikri kendi öz ilgilendiği alana kifayet eder. Ve o insanın düşünce ve kanaati kendi üstüne aldığı hizmetini geliştirmeye meyleder. Seni üçüncü, dördüncü derecede düşünür. Veya başkalarının haklıdır da. Sorumluluğu var çünkü. O adam da birinci derecede vazife ifa ediyor. Öbürü de ne yapacak? Kendi hizmetini, kendi meselesini onun kadar düşünme mecburiyetinde. Zaten o kadar düşünse gerisini Cenab-ı Hak yardım olarak, yani destek olarak nasip edecektir yani. Hiç düşünmeyince Cenab-ı Hak vermiyor bir şeyi. Yani biz düşünmeyince o da vermiyor. Evet, şimdi diyor akıllarınızı da...
Öyleyse şimdi onların yanındaki akıllarınızla konuşacağım.
Gene sizinle değil de. Bak oradaki akılla, onların eline teslim ettiğiniz imkanlar ve akıllar. Hem imkanlara kanal açacak, hem de oradaki akıllarla konuşacak ki o reisler müsaade etsin de bunlar da aklını geri başlarına alsınlar. Gelen şu meşrutiyetin nimetinden istifade edip köyünü mü düşünüyor, beldesini mi düşünüyor, eğitimini mi düşünüyor, hükümete yardımcı olsunlar. Evet.
Eyyüher rus ve rüesa.
Ey reisler ve idareciler veya başkanlar, kimse yani. Yani küçükten büyüğe doğru üstadımız sayıyor. Ağaysa ağa, beyse bey, paşaysa paşa, ta padişaha kadar.
Tekasülü olan tevekkülden sakınınız.
İşi birbirine bırakmak. Tembellikten meydana gelen tevekkül. Tekasülü tevekkül o. Dinimizin yasakladığıdır bu. Tevekkül nedir? Kendime düşeni yaptıktan sonra işi başkasına havale etmek. Kendime düşeni yaptıktan sonra işi Allah'a havale etmek hakiki tevekkül. Ama bunu yapmıyorum. Kendime düşeni yapmadan, ya benim böyle bir ihtiyacım var, benim böyle bir derdim var diye birileri zorluyorum. Aynen o zaman da işte bu hava. Yani siz bir şey yapmadan devlet size hiçbir şey yapmaz. Çocuk ağlamadan anne onu emzirmez. İhtiyaç belli bir noktaya gelmeden, değil mi, ilhamiyet devreye girmez. İhtiyacı bir kere hissettireceğiz biz. Bir şekilde yani kapıdan çıkarsa pencereden gireceğiz. Bu iş olmalı. Bu iş tahakkuk etmeli. Bunun vicdan azabını çekmeliyiz ki Allah da bize muinleri, yardımcıları göndersin. Ya işte toprak vız vız etmese diyor üstad. Hatırlayın hararette Ağustos'un sıcağı topraktan ne gelir? Ses gelir. Üstad bunu muhakematta anlatıyor. Allah yani suyla toprak arasında, aşıkla maşuk arasındaki sistemi kurmuş. O vız vız edecek ki o da ne yapsın? Onun imdadına yetişsin. Hep böyledir. Hasta inlemeyince doktor nasıl eve gelecek arkadaşlar? 600 yıl o zulmet dönemini Allah vermeseydi peygamber gelir miydi? En büyüğü, en dehşetli zamanda geliyor. Bak, 600 yıl nebi yok, resul yok. İsa aleyhisselamdan sonra. İnsanlığın bütün dengeleri sarsılmış ve bozulmuş. Allah en kaliteli, en yetenekli kainat onun için yarattığını 600 seneden sonra veriyor. Dua, ihtiyaç, yalvarma fıtri olarak arşalayı titretiyor yani. Allah'ın kanunu bu. Öyle kurmuş Cenab-ı Hak. Bak Bediüzzaman Hazretleri de. Yani hayatı boyunca hizmetini yapıyor. Anlatabildim mi? Allah'a ilticasında ihmalkar davranmıyor. Elinden geleni azami derecede yerine getiriyor. Ondan sonra Cenab-ı Hak öyle bir nimet nasip ediyor ki Türkiye kurtuluyor. İslam alemine bunun faydası var. İnsanlık alemine neredeyse ışık tutacak noktaya geldi. Bu nedir? Bir insanın kendine düşen azami derecede yapmasından sonra Allah'ın açtığı ufuktur. Evet.
Tekasüle olan tevekkülden sakınınız. İşi birbirinize havale etmeyiniz.
Tabii.
Elinizdeki malımızla ve yanınızdaki aklımızla bize hizmet ediniz.
Yeter artık yani. Yani şu servetlerimizi tahakküm altına, takallub altına almışsın. Ağadan başlamış. Bir derristen, meşayihtan git. Maneviyatımızı kontrol altına almışsınız. İlmimizi, irfanımızı sizden soruyoruz. Onu da siz tasarrufunuza almışsınız. Servet de devlet size teslim edilmiş. İstediğinizi yapıyorsunuz. Ama onlar bizim imkanlarımız. Yani bizim aklımız, bizim fikrimiz, bizim eğitimimiz ve bizim malımız. Bizim malımızla bari bize hizmet edin. Size niye hizmet ediyorsunuz? Bunu diyor. Hem bizden arıyorsunuz, hem biz acınızdan ölüyoruz. İlim namı hesabına biz size destek oluyoruz. Evlatlarımızı eğitiyorsunuz. İlimden bize bir parça düşmüyor. Hala cehaletimiz devam ediyor. Hürriyetlerimizi selbetmişsiniz. Zapturapt altına almışsınız. Bizi nefes aldırmıyorsunuz. Bakın. Hürriyetleri vermişiz ki onunla bize hizmet edesiniz. O hürriyet yani tahakkümün ve tegallübün aleti haline gelmiş. Adım atmakta hesap soruyorsunuz diyor. Bak Üstad Hazretleri. Bundan ufuklarını açıyor. Evet.
Çünkü şu mesakini istihdam ile ücretinizi almışsınız.
Yani mesakin ölmeye yüz tutmuş sefiller anlamına geliyor, miskinler. Yani bizim üzerimizdeki bu imkanları almışsınız. Biz sefalet halinde kalmışız. Bizi sefaleti itecek bütün güçleri yanınıza hapsetmişsiniz. Müsaade etmiyorsunuz ki biz de neman alalım, biz de istifade edelim. Hem hürriyetten hem de böyle maddi ve manevi açılımdan istifade etme mekanizmalarını açın. Onlar bizim hakkımız. Size verilen bu yetki ve bu görev bizlere faydalı olma amacına yöneliktir. Ama siz buna engel oluyorsunuz diyor. Evet, buyur.
İşte hizmet vaktidir. Fe aleyküm bit tedarüki lima dayya'tum fis sayf.
Yani yazın kaybettiğinizi telafi etme zamanıdır. Eskiden bu güzel günlerde bizim bu güzelliklerimizi saltanat sürmüşsünüz. Anlatabildim. Ağalar, beyler, paşalar, istediğiniz müller, ister meşayihler saltanatınızı geliştirmişsiniz. Şeyh deyince hemen boynunu büken insanlar. Her şeyi o bilir. Müderris deyince ona itibar edilir. Fetvasına şey yapılır. Oyun eğilir. Tabi. Vatandaşın başka bir şey düşünmeye hakkı yok. Talebenin yeteneğini açıp da Allah ona vermiş o nimetten ben de istifade edeyim diye bir zihniyet yok. Ne demişse onu yapacak. Hatta farklı farklı müderrisler ve meşayihler birbirini makamından düşürmüşler. Ta ki benim talebem ona veya müridim ona gitmesin mantığıyla ben onu mana aleminde gördüm. Tamamen tefessüh etmiştir. Buradan bir yere gidemezsiniz. Adam maneviyatıyla değil, korkuyla tutuyor. E ağalar da zaten arazileri, ondan sonra servetleri pay etmişler. Köylüleri, vatandaşlar ölmeyecek kadar bir şey veriyorlar. Öyle. Bu gelişme nasıl olacak yani? İdareciler tamamen yetkiler ellerine almışlar. Kimsenin idare etme hakkı yok, selahiyeti yok. Boyunları bükük. Böyle bir millet, böyle bir toplum, böyle bir teşkilat nasıl gelişir yani? Evet.
Sual. Bir iki senedir herkeste bir arzuyu diyanet ve meyalan hak uyanmıştır. Ha,
tamam. Seyda öyle diyorsun da hep öyle mi gidecek? Bir bakıyoruz böyle. Herhalde bu meşrutiyetin veya bu gelişmenin sayesinde olsa ki yani şöyle millet uyanmaya başlamış. Bu nimetten istifade edecek. Bu dediğin sıkıntılar zamanla üzerimizden kalır. Biz bunu müşahede etmeye başlamışız diyorlar. Ha şimdi dünyada olduğu gibi. Diyor hayırlı gelişmelerin başlangıcının arefesindeyiz. Öyle İslam alemi de öyle, insanlık da öyle, ülkemiz de öyle. O zaman da Cenab-ı Hak işte bu yeni yeni sistemlerin devreye girmesini hissettiriyor. Yani bu insanlar kendi aralarındaki münasebetlerden veya gelişmelerden akıllı adamlar bunu keşfetmeye başlamışlar. Evet.
Hatta bizim Küdan, Manhuran hırsızları da Şeyh Ahmet'in bir nasihatiyle sofi olmuşlar. Ha.
Geveden ve Muhammed Kur'an. O zaman işte Patmos, Hakkari, Erciş, Eleşkirt, Van. O civarda da bulunan iki büyük aşiret bunlar. Hala aşiretlik devam ediyor şartta. Bunlar büyük aşiretler. Burada hırsızlık yapan insanlar var. Bu aşiretin içinde mallarını falan çalan hırsızlar tebeyyün etmiş. O Geveden ve Muhammed Kur'an aşiretleri bir araya gelerek başta anlattığımız gibi bir çobana bedel her köyden bir adam çıkıp hayvanları korumaya başlayınca oranın hırsızları aç kalmışlar. Hmm. Aç kalınca bu defa adamlara musallat olmaya başlamışlar. Şeyh Ahmet diye bir zat varmış, onun önünü kesmişler. Onun servetini üstündekilerini almaya yeltenince o demiş hele durun, bir beni bir dinleyin. Aceleniz ne demiş, ben buradayım, ben bir yalnız bir insanım. Neyse onları karşısına almış, bir güzel onlara 10-15 dakika nasihat etmiş. Kitapların anlattığı bu. Onlar da utanmışlar. Zaten de aç kalmışlar, sefil kalmışlar. O zaman bize tövbe ettir de demişler, biz bu işten vazgeçelim. O zat da bunlara tövbeyi yaptırıyor. Ona talebe olarak mesleklerini bırakıyorlar. Bu aşiretler Abdülhamid Han'ın cennet mekan, Hamidi alaylarına bol bol asker veren aşiretlerin ikisi. En büyükleri bunlar.
Külen ve Mahmut.
Evet. Abdülhamid Han o şeyi Hamidi alaylarını Şark'ın bu aşiretlerini gönüllü askerlerinden oluşturmuş. En fazla verenler de bunlar. Tarih kitaplarında bu iki aşiretin hangilerinin ne kadar asker verdiği belli. Adetleri belli, isimleri de var. Diğerleri de işte güçlerine göre 30'ar, 40'ar, 50'şer bunlar 5'er 100'er adam veriyorlarmış. Abdülhamid Han istediği zaman. Tabi silahlı. Onlarla Abdülhamid Han Şark'ı bir derece korumuş, muhafaza etmiş tehlikelerden. Böyle güçlü, böyle fedakar ruhlu aşiretler bunlar. Hırsızlık meselesini de öyle çözmüşler. Bu Şeyh Ahmed Efendi de onların içerisinde maneviyat olan bir insan. O hırsızlara öyle şey yapınca, nasihat edince onlar da mesleği bırakıp bu zata talep olmuşlar. Evet.
وَقَدْ قَدَعَ الدَّر۪يقَ عَلَى الشَّقَاوَةِ هَذَا الْمَلَيَانِ
Yani meylan. Bu meyil ve istek kötülüğün yolunu kesmiştir veya kesecektir. İnşallah bir üstadımız. Böyle bir hissi, böyle bir havayı koplamışsanız bu hayra alamettir. Arkada bunun maddi özellik ve güzellikler önünüze gelecektir. Sabırla bekleyin diyor üstadımız. Evet.
Cevap. Reşadat, penah, meşrutiyet.
Yani kurtuluşumuzun vesilesi, kaynağı. Başka çare yok. Padişahlık ve o sistem gidiyor. Yerine meşrutiyet geliyor. Meşrutiyet bizi kurtaracaktır. Ağanın, beyin, paşanın, idarecilerin, yanlış şeyhlerin veya müderrislerin tarafından bu gelen hürriyet sadarıyla siz kurtulacaksınız. Dolayısıyla eğer bu dertten muzdaripseniz, bu sefaletten kurtulmak istiyorsanız o sistemi değil, yeni gelen sistemi kabullenin, onun tahakkukuna çalışın, size derhal gelmesine de zemin hazırlayın diyor. Çünkü sizin vahşetli ve dehşetli hal ve tavırlarınızdan bu nazenin meşrutiyet veya hürriyet semtinize uğrayamaz, sizden korkar ve ürker diyor. Böyle vahşi yaklaşımlarla bu nazenin güzel hürriyeti size temas ettiremeyiz biz. Ne yapacaksınız? Bir kere fikren kabullenin, kurtuluşumuz başka çaresi yok. Meşrutiyet itibar edilmediği müddetçe bu sefalet devam edecek. Zaten ona itibar etmekle kurtuldular, evet.
Reşadet, penah, meşrutiyet ve Şeyh-i Risale-i Nur sayesindedir.
Allah Allah. O zaman idare şahsa bağlı olduğundan dolayı saltanat vardı. Gedan ve Geveden veya Mamekuran'daki olan insanlar neye benzetiyor? Yani İslam alemine benzetiyor. Saltanatın yerine ne geldi? Meclisler geldi, demokrasiler geldi. Hırsızları veya arsızları düzeltme adına o zaman Şeyh Ahmet vardı, onun yerine ne geçiyor? Risale-i Nur geçiyor diyor. Hiç merak etmeyin. Yani o hırsızları tövbekar eden Şeyh Ahmet'ten daha kaliteli, şahs-ı maneviye kendini istinad ettiren yani veya Risale-i Nur hakikatları onun yerine devreye girdiğinde zaten sistem de ona göre değiştiğine, hürriyetler de geleceğine göre Risale-i Nur'un hizmeti o tövbeyi yaptıracak, o yanlışları, gubarları atacak ve bu milletin önünü ileriye yönelik açacaktır diyor üstadımız. O olayı da böyle Risale-i Nur hizmetiyle paralel bir şekilde değerlendiriyor.
Haşiye, madem nurcular Mamhuran içine girmişler, Şeyh-i Meşrutiyet yerine Ahrar Perdesi ve Hamiyet-i İslamiye ve Milliye altında İttihad-ı Muhammedi dairesinde Şeyh-i Risaletun Nur denilmeli.
Yani şeylerden, meşrutiyetten sonra devreye girenler, idare edenler, hürriyetçiler, ahrar. Ahrarlar, hürriyetçiler işin içine giriyor, İttihat Terakki ekibi. İttihat Terakki'nin de işte açılımıyla Risale-i Nur hizmeti başlamış olacak. Neticede de inşallah güzel günler bizi bekleyecek. Evet.
İttihad-ı Muhammedi dairesi
derken... İttihad-ı Muhammedi, o zaman İttihad-ı Muhammedi'nin bir cemiyet teşkilat var ya, o da kalkmış, o da bitmiş, o da tükenmiş. Yani yese ümitsizliğe düşmeyin, diyor üstadımız, onun yerine Risale-i Nur'un şahsı manevisi, o cemiyet, o vazifeyi ifa edecektir yani.
Mehdiyet'in geniş dairedeki bir şey düşünülebilir mi?
Olur, İttihad-ı. O da ileride. Yani o altyapı olmayınca, manevi hizmetler olmayınca, maddi teşekküller üzerine bina edilmiyor yani. Devlet de öyledir. Devlet milletin organize edilmiş halidir. Önce milletten başlar, oymaktan başlar neyse, sonra devlet yapılanması olur. Manevi hizmetler de böyledir. Üstad Hazretleri Risale-i Nur hizmeti yerleştikçe, taban tuttukça İttihad-ı Muhammedi denen teşkilata benzer. Birlik ve beraberlikler resmen de ileride tahakkuk edebilir diyor.
Evet. Zira meşrutiyet-i şer'iye taht-ı efkafa çıktı.
Taht-ı
Evkafa çıktı.
Evet.
Zira meşrutiyet-i şer'iye taht-ı efkara çıktı. Hablül metin-i milliyeti ihtizaza getirdi.
Evet. Yani fikirlerde, düşüncelerde bu hakikat tezahür edince, evet.
Nurani urvetul vuska olan İslamiyet ihtizaza geldi. Yani
birbirinizden sizi bağlayacak sağlam ip, ayrılamayacağınız ip olan İslamiyet harekete geçecek diyor.
Her bir Müslim anladı ki başıboş değil.
Tabii.
Menfaat-ı müştereke ile ve hissi mücerret ile başkalarıyla bağlıdır.
Tabii. Menfaat-ı müştereklerimiz var. Vatan birliği var. Bayrak birliği var. Toprak birliği var. Ekonomi birliği var. Ordu birliği var. Bunları ayırdık mı millet de mahvolur ve gider. His açısından din birliği var. Değil mi? Muhabbet birliği var. Adalet birliği var. Kime düşman olacağız? Mesela birbirimizi seveceğiz. İşte bu da İslamiyet'in manevi şeyleri, müsbet etkileriyle hem maddi hem de manevi Müslümanlar birbirlerine bir şekilde murtabıt, irtibatlı. Bu irtibatı muhafaza edecek sefe-i nizanına girecek. Sevineceksiniz, memnun olacaksınız. Bin kişinin sevabı nere? 300'ün İslam aleminin sevabının bir kişinin mizanına girmesi nere? 10.000 kişinin düşmanlara karşı ittifak edip kendini savunması nere? 300'den İslam alemi ittifak ederek müşterek düşmanlarına karşı ayakta durma gücü, kuvveti nere? Ya bu mukayeseyi aşiret gözüyle, mantığıyla üstadımız nazara veriyor. Evet.
Umum İslam bir aşiret gibi birbiriyle merbuttur. Nasıl bir aşiretten bir adam bir iyilik etse, Umum aşiret bu namus ile iftihar eder, hissedar olur. O namus bir olarak kalmaz. Binlerle aynede görünen bir mum gibi binler olur. O aşiretin rabıtay hayatiyesine nur ve kuvvet verir. Hı hı. Eğer birisi bir cinayet işlese, bütün efradı aşiret onunla bir derece müttehem sayılır.
İlle bir tane öldürülecek oradan. Herkes korkudan tedbir alma mecburiyeti hisseder. Evet.
Mesela şu mecliste olan adamlar birbiriyle bağlı olur.
Yani bu şimdi de bakın milletler arası, devletler arası böyle cereyan ediyor. Oradan bir tane bir İsrail'de öldü mü ille bir Müslüman ölecek. Bu da bir kabile aşiret ruhu. Devletleşmişler ama yine aşiret ve kabile ruhuyla hareket ediyorlar. Ya buradan bir adam öldü mü o da oradan öldürecek. Adam öldürdü mü öldürmedi mi ona bakılmıyor yani. Biri Hristiyan'a bir zarar verirse o da bir Müslüman'a zarar veriyor. Yani artık yani insanlar da bedevileşmiş. Biz onları tenkit ediyoruz ama şu andaki durum da ondan bir derece ileri. Ama müsbete doğru gidiyoruz. İnsafla olaylara yani insani açıdan yaklaşma, hakikat nokta nazarından yaklaşma inşallah bu gubarlar üstümüzden kaldırıp atacak yani. Artık bakın dinden ziyade vatandaşlık mefhumu işin içerisine giriyor. O da güzel bir şey. Alman vatandaşı olduğum hangi dinden olursa olsun koruyor onu. Onu koruyor. Bu diğerinden daha evvendir. Yani vatan birliği çok önemli bir unsurdur yani. Artık vatandan da çıkmış iş ne diyelim mahiyet birliğine bürünmüş. Vatan da ortadan kalkıyor. Adam gelip senin ülkende yatırım yapıyor. Senin toprağını arıyor, fabrika kuruyor mesela. Eski savaşları yapmak bundan sonra mümkün değil. Sen gidip nasıl Japonya'ya atom bombası atacaksın? Bir yıl Amerikalı firmalar orada ne yapmışlar? Yatırım yapken elini kolunu patlatıp kıramazsın ki. Yok edemezsin ki yani. Sen zarara gireceksin. Yani ticaretin küreselleşmesi, ilmin küreselleşmesi, idarenin de küreselleşmesi neyi getiriyor? Mücadeleyi, harbi, o çatışmaları yavaş yavaş asgariye indiriyor yani. Zorluyor Cenab-ı Hak. İnsanlar o yanlışlarını tahakkuk ettirmede dünya müsaade etmiyor, gelişme müsaade etmiyor. Allah'ın hikmetini görüyor musunuz? Önceden itiraz ettik. Ya buradan Avrupalılara yer satılır mı? Ne işi var bizim memleketimizde? Değil mi? Cenab-ı Hak küresel sistemleri devreye sokmakla o kan davalarına benzeyen kabilecilik ruhunu kaldırıp öldürüyor ya. Onda hikmet var. Şimdi bir de düşünün ki Hristiyan, Müslüman veya Yahudi birbirinin komşusu. Muhabbetle yaşıyorlar. O dini husumet ne olur? Asgariye iner, kalkar. Ona ben zarar veremem ki yani. Evet.
Mesela şu mecliste olan adamlar birbiriyle bağlı olur. Birisi kendini çamura atsa, arkadaşlarını ya beraber düşürecek veya tahrik ile taciz edecek.
Ha, şimdi dikkat ediyor. Evet.
Binaenaleyh şimdi bir günah birlikte kalmaz, bine çıkar.
Görüyoruz abi. Bu da korkutuyor. Öyle birlik ve beraberlikler oluyor ki diyor. Yani orada bir kardeşimiz zarar girse arkadan beni de çekecek. Orada onun zarara girmemesi adına, hata yapmaması adına dikkatle davranıyor. Güzel şey yani. Yani kabilecilik ruhu bir yerde zararlı, husumeti seviyet verirse zararlı. Ama o birlik ve beraberlik, o kuvveti muhafaza etme noktasında kullanılabilirse onun da faydası var diyor üstadımız. NATO demişim, NATO'ya giren ülkeler var. Ne oluyor? Birine zarar verildi mi NATO'ya zarar verilmiş oluyor. Biri bir çukura yuvarlandı mı NATO yuvarlanmış oluyor. O zaman artık ne yapıyor adam? Bu devletle mücadeleyi nazar alırken NATO'yu düşünme mecburiyetinde. İşte güzel bir örnek. Peki dünyayı böyle düşünsek ne olur o zaman? Kimse kimseye husumet etmeyecek. Kimse kimseye adalet beslemeyecek. Adaletler küçülecek. Muhabbetler büyüyecek. Üstad bu günleri yaşayacağımızı bize müjdeliyor. Kıyametten evvel oraya doğru gidiliyor diyor. Sınırların kalkması. Değil mi? Evet, dini mevzuların yani gündemde böyle husumet açısından tutulmaması, hangi dinden olursa olsun. Bak zulmün dini yok diyorlar. Terörün dini olmaz. Coğrafyası olmaz, ırkı olmaz. Demek ki toplumların ittifak ettiği bazı noktalar var. Biz yani bizim düşmanlarımız olan noktalarda ittifak edebilsek yani hayırdaki farklılıklarımız bizim aramızı bozmayacak yani. Önce bunu ayıklayalım. Hepimizin düşmanı nedir? Terördür. Terörü çıkaralım işimize. Hepimizin düşmanı nedir? Taraf birliği çıkar. Hangi dinde olursa olsun. Hepimizin düşmanı cehalettir. Çıkaralım cehalet aramızda.
Hepimiz düşman farklılığa zarurettir. Çalışalım. Bak bunları biz ayıkladık içimizden. Farklılıklarımız nerede kalır bizim? Güzelliklerde kalır. 10 derece ben 20 derece güzelim. Onun dini böyle, benim dinim böyle. Bak şimdi işte bu gibi unsurlar husumete sebebiyet vermez. Düşmanlığa sebebiyet vermez. Bu gibi farklılıkların düşmanlığa veya adavete götürmenin altyapısı neyle yapıldı? Fakirlik vardı, şeylik vardı, cehalet vardı, tarafkirlik vardı. Bu ona kuvvet verdi yani. Cahil bir adam farklılığı nimet olarak görmedi, husumete vesile yaptı. Hep bunu böyle kullandılar. İnsanlar fukaralıktan, farklı zaretten kurtulsa, insanlar cehaletten kurtulsa, insanlar ihtilaftan kurtulsa, işte bu dünyada milletleri, toplumları ve kabileleri bir araya gelmesini engelleyen, husumete sebebiyet veren unsurlar da kalkmış olacak. O zaman o farklılıklar bizim için bir nimet olacak işte. Onun dininin güzelliği, benim dinimin güzelliği. Yan yana getiririz, mutlaka bunlar bir ortak paydası var. Orada buluşabiliriz. Yeter ki şu üçünü kaldıralım. Bugün insanlık bu üç problemi ortadan kaldırmanın mücadelesini veriyor. Şartlı kardeşler var. Hele bir gitsinler aşiretlerine şöyle hayalen bir gelsinler. Uyuş sebep onları husumete götürmüştü. O da din kardeşi ya. Aynı toprakta yaşıyorlar. He? Aynı ırkın mensubular. Niye belki aşiretler arasında bu kan davaları güdüldü? Cehalet. Bir. İki. Zaruret. Adam fakir. Adımını atacak imkanı yok. Aha git vur diyor, vuruyor. Ben seni beslerim diyor. Cehalet ona kuvvet veriyor. Bir de ihtilaf farklılıkları husumete menba ve kaynak olarak görüyorlar. İyiliği ve güzelliği tetikleyen unsur olarak görmüyorlar. Üstad üçüne de şiddetle darbe vuruyor yani. Evet.
Bir hayır kemeseli habbetin enfetet seb'a senabili fi külli sümbületin mi'etü habbetin.
Sümbületin
mi'etün habbetin.
Yani bu ayet-i kerime bir taneye benzer ki ondan 7 başak sümbüllenir. Her bir başaktan da 100 tane bulunur. Bakara suresinde geçen bir ayeti kerime. Yani Üstad Hazretleri bu şekilde biz hareket edersek diyor, bu gelişecek, büyüyecek. Ne gibi? Bu ayetteki hani matematiksel büyüme diyorlar ya, 1, 10, 10, 20, 10, 20, 100 oluyor yani. Allah'ın böyle bir kanunu var. 3 tane birbirine getirdi, bu 111'dir. Ayetin sırrı da o. Bir iyilik çok fevkalade gelişir ve büyür. Kötülük nedir? O kadar büyür ve büyümez ve gelişmez. Sistem bu. Biz öyle bir test noktadan tutmuşuz ki tarih boyu kötülükleri geliştirmişiz, kuvvet vermişiz, büyütmüşüz, iyilikleri hapsetmişiz, küçültmüşüz. Eğer bu güzelliklere kuvvet verir, bu farklılıkların nimet olduğunu bilir, husumeti aramızdan kaldırırsak o güzellikler o kadar gelişip inkişaf edecek ki çünkü engeller kalkıyor yani. O zaruret denen veya ihtilaf denen ve cehalet denen engel kalkınca hayır önünde kimse duramaz. Gelişmesi harika, mucize gibi olacak diyor. Evet.
İşte şu nüktedir ki ya fikren veya ruhen uyanmışlara ağlama hahiş vermiştir.
Evet, yani uyanacaklar. Ağlama da nedir? Uyanmayı biraz daha şey yapar. Hızlandırır yani. Çünkü ızdırap var, çile var. Meğer neler çekmişiz ya. Hele şu işlerimize bak. Ne kadar boşu boşuna birbirimizi üzmüşüz ve kırmışız. O da ona kuvvet veriyor. Evet, dua yerine geçiyor.
Bir bahaneyle ağlarlar. Tövbekar olurlar.
Evet, hırsızların yaptığı gibi. Evet.
Lakin minare başında olan akıl, kalibi kalp dibinde bulunan sebebini iyi göremiyor.
Tabii. Yani şimdi o ağlamalara bakan insanlar asıl sebebini anlayamıyorlar. Niye? Esas bu ağlamaların altında yatan nedir? İstibdattır. İdarecilerin istibdadıdır. Peki ne oluyor? Kendi çevresinde, etrafındaki bahaneler, vesilelere bu ağlamalar takılıyor. Aklı başında olan insanlar, kalbin derinliklerinde gelen bu ızdırap ve çileye biraz dikkat etseler, esas bu istibdada giriyor. Herkesin derdi davası, idarecilerin hükmetmesi. Halkının yetenek ve kabiliyetini abluka altına alıp, kapsama alan içerisine alıp, harice çıkmaya meydan vermemesinden kaynaklanan uzantılardır. Baştaki reisler bunu yapınca ağaya da ne düşüyor bu? Payına düşen Ali olur da istibdat yapıyor. Müderris de orada yapıyor. Meşayih de orada yapıyor. Baba devre yapıyor işte. Ben de evin ağasıyım gibi. Nereden geliyor bu? Tepeden geliyor. Tepede şimdi değişiklik olunca, tepede bir yani ihtilaf meydana gelince veya farklılık olunca bu tabana doğru ne yapacaktır? Yansıyacak. Yansıdı işte. İdareciler gitti, padişahlık veya krallık da üstten gitti. Dünyadan kaldırdı Allah bu sistemi. Geldi bize doğru. Ağalar gitti, müderrisler gitti, meşayihler gitti. Kimse kalmadı. Meşveret, şahsı manevi, fikir gündeme sokuluyor yani. Evet.
Elhasıl İslam uyandı ve uyanıyor.
Uyanıyor, evet.
Haşiye, evet 45 sene sonra Pakistan, Arabistan, Aşairi dahi hakimiyet ve istiklallerini kazandılar. Eski Said'i bu dersinde tasdik ediyorlar ve daha edecekler.
Fert fert uyandık, devlet devlet de uyanacağız. Bu bileşik haplar teorisi gibi bir şey yani. Az yoğun ortamla çok yoğun ortamla ne olur? Geçiş olacaktır yani. Osmanlı bu hürriyeti ilan etti. Yani Osmanlı'nın bir cihette yıkılması rahmet oldu. Yıkılmakla meşrutiyetler geldi, hürriyetler geldi. Osmanlı'da başlayan hürriyet dalga dalga bütün insanlığa yayıldı. Onun müsebbibi de gene bizim ecdadımız. Bir bedel ödedi ama dünyaya böyle bir nimetin yayılmasına vesile oldu. Evet.
Fenalığı fena, iyiliği iyi olarak gördüler.
Evet.
Evet, şu dereler aşairini tövbekar eden işte bu sırdır.
Eskiden nasıl görüyorlardı? Fenalığı iyi, iyiliği kötülük olarak. Netleşti olay. Serbest bakış, tahakkümsüz bakış, kontrolsüz bakış. İlle benim gibi bakacaksın mantığı kalkınca vatandaş vicdanıyla bakmaya başladı. Olaylara, hadiselere, sevk idareye, ağalara, beylere. Dedi bir dakika bunlar yanlış şeyler. O serbest bakış yoktu. Gözlükle baktırıyorlardı bize. Bu gözlükle bakacaksın. Beyazı siyah, siyah beyaz görüyorduk yani. Adamın gözlüğü çünkü. Onun öyle, öyle bakıyor ya, biz de öyle bakma mecburiyetindeyiz. Öyle giyiyor, biz de öyle giyme mecburiyetindeyiz. Mantığı. Hizmette de böyledir. İlle benim gibi düşünme mecburiyetinde değilsiniz siz. Allah size ne vermiş? Yetenek, kabiliyet, akıl, zeka vermiş. Allah'ın size vermiş olduğu bu nimetle de belki açılımlar meydana gelecektir. Onu serbest bırakın. Ana hatlarda, esas unsurda, kırmızı çizgilerde beraber olacağız. Ama teferruata taalluk eden meselelerde aklınızı, fikrinizi bizlerin ceplerine hapsetmeyin. Ya ne yapın? Siz de açılım yapın. Siz de kafa yorun. Risale-i Nur'un, bak mesela Bediüzzaman Hazretleri Kur'an-ı Kerim'e bakıp bu asrın ihtiyacını nasıl çıkarttı? E deseydi ki eskiden zaten kitaplar yazılmış. Değil mi? 500 binden fazla Kur'an-ı Kerim'e tefsir yapılmış. Bu kadar cemaatler, mezhepler var. Ben niye bir daha bir yol ve tarik, meslek ortaya çıkarayım deyip bakmasaydı Risale-i Nur olacak mıydı? Oldu. İyi olmadı mı arkadaşlar? Bir nimet olmadı mı bize? Nasıl oldu bu? Üstad bir de ben bakayım buna. Allah'ın bana vermiş olduğu anahtarlarla acaba Kur'an'dan ne çıkarabilirim? Üstad'daki anahtar bende yok ki. Üstad'daki anahtar diye İmam-ı Gazali'de yok ki. O zamanın anahtarını taşıyordu. Açtı onları çıkarttı. Allah'ın üstada vermiş olduğu anahtarı yeteneklerle Kur'an-ı Kerim'e baktığında bir başka safa açıldı. Kötü mü? Her zaman örneğini veriyoruz ya. Buğday. Yaratmış Allah. İlk insan nasıl yedi? Kaynattı yedi o kadar. Ona gücü yetiyordu. Sonra geldiler insanlar. Onlara verilen o nimetlerle buğdaya yaklaştılar. Bak şimdiki asırdaki insanlar buğdaya yaklaştı. İşte buğdadan çıkan şey. Ekonomi. Güç. Sanat. Bakın böreklere, çöreklere. Bakın baklavalara. Bundan 1000 sene, 2000 sene evvel kim bunları yapabilirdi? Bir de açılıma bakın. Dünyanın her tarafına bu nimetler gidiyor. Eskiden gitti. Kötü mü oldu insanların buğdaya böyle yaklaşması? Açılım işte. Demek Allah buğdaya ne nimetler koymuş? Anahtarlar da bizdeymiş. Eğer biz müdahale etmeseydik hala biz buğdayı kaynatıp yiyecektik. Başka bir şey yapamayacaktık. Öyle değil mi arkadaşlar? Ha, tavuklar işte öyle. Buğdayı suya batırıp yiyorlar. Buyur. Ya bir kaynadın bunu hediktir bak. Onu yapın bari. Asırlardır. Böyle kuru kuru yiyorsunuz. Hayvanla da gelişme yok ki. Öyle bir imkanları yok. Buğdayda yapılan bu açılım niye Risale-i Nur'da olmasın? Üstad bir eser yazmış gitmiş. Üstad bunu Kur'an'dan kendi anahtarlarıyla çıkartmış. Allah her nur talebesi bir anahtar vermiş. Nasıl bizleri ayrı ayrı yaratmış? Anlayışlar da ayrı ayrıdır. Ana esasla bir aradayız ama farklılıklar farklı olabilir. Caizdir bu. İşte buna bakıp bu açılım meydana getirmek
her bir nur talebesi için bir mecburiyettir. Allah bundan hoşnut olur. Aman aklını karıştırma. Neyi karıştırsın Risale-i Nur'a? Allah bu aklı sırf dünya için mi vermiş? Fuzuli değil mi akıl dünya için? Akılsız gelene daha rahat yaşıyor bizden dünya. Akıl o zaman daha bela. Allah aklını ve kalbini karıştırarak biz Kur'an-ı Kerim'den bunları, yani üstadımız bunları öyle çıkarttı. Aklını fikrini karıştırmasaydı Kur'an-ı Kerim'e bunlar çıkmazdı. Üstada o nasip olmuş. Bize de Risale-i Nur'un hakikatlerini bize vermiş oldu Cenab-ı Hakk'ın özel nimetleriyle. Birleştirip aşılayıp bakalım bizden ne çıkacak acaba? Şimdi arkadaşlar bu kadar Nur camiasında vasıflı insanlar var. Bizim büyüklerimiz bak külliyat okuyup da ne manalar çıkarıp ne eserler ortaya koydular. Bu Risale-i Nur için bir şereftir. Bir eser ona yazılan haşiyelerle değer ve kıymetini bulur. Bak keşrafı haşiye bile yazamıyorlar. Ama yazılsa nasıl olur? Kur'an-ı Kerim büyüklüğü nerededir? Onu tefsir ve izah için araştırma, inceleme, ondan çıkan eserlerle Kur'an-ı Kerim büyüyor. Kütüphanelerce meslek ve meşrep eserler, kitaplar nereden çıkmış? Kur'an'dan çıkmış. Bu nedir? Yüce bir kitaptır. Bak nelere açılım meydana getirdi diyor adam. Risale-i Nur da bu noktada Allah'ın herkese sizlere vermiş olduğu o anlama nimeti, kavrama nimetiyle bakın. Belki çok farklı şeyler size Cenab-ı Hak nasip edecek. İnsanlar bundan istifade edecektir. Bu noktada mahrumiyete sokmaya hakkımız yok. Yeter ki ana kitleye, ana omurgaya muhalif bir şey çıkartmayalım. Bak öyle bakıp çıkaranlar da var. Külliyata bakıp da siyasetçilik yapanlar, riyasetçilik, ırkçılık yapanlar var mı yok mu? O adam anahtarı da öyle kullanıyor. Allah ona müsaade ediyor. Ona müsaade eden Cenab-ı Hak hayırda açılma niye müsaade etmesin? Yani lüzumsuz mevhum şeylerle, yaklaşımlarla veya diyelim lüzumsuz endişelerle bu nimetten insanların istifadesini engelliyoruz yani. Bak münazarat okuyoruz. Şimdi bak beraber mütalaa ediyoruz. Bu nedir bu? Üstadın orada kastettiği manalardan açılımlar meydana geliyor değil mi? İyi olmuyor mu? İyi oluyor herhalde. Bir de bunu ortaya döküp de sen ne anlıyorsun diye sizlere sorsak vakit müsait olsa da daha memnun oluruz. Niye? Belki siz de bizden daha farklı büyük anlama nimetleri idraklerine mazhar olabilirsiniz. Bunu ihmal etmemek lazım Osman kardeş. Bu çok önemli yani. Sırf bunda değil. Bütün külliyatla ilgilidir. İkinci şuayı okuyup kardeşim ben bunu anlıyorum. Sen, ben de bunu anlıyorum. Niye? Allah anlamalar ayrı ayrı yaratmış. Önünü açacağız ki ondan istifade eden insanlar da mahrumiyete girmesin. Evet.
Fenalığı fena, iyiliği iyi olarak gördüler. Evet, şu dereler aşairini tövbekar eden işte bu sırdır. Hem de bütün İslam yavaş yavaş bu istidadı almakta ve kesbetmektedir.
İyi, oraya doğru, evet.
Lakin sizler bedevi olduğunuzdan ve fıtrat-ı asliyeniz oldukça bozulmamış olduğundan İslamiyet'in kutsi milliyetine daha yakınsınız.
Burada da bir incelik var. Bedeviyetin cehaletle şeyi var, paralelliği. Bedeviyetin ihtilafla yakınlığı var. Bedeviyetin zaruretle, hak-ı zaruretle bir şeyi var, ilgisi var. Ama bedeviyetin bir de neyi var?
Safiliği.
Hayır, hayır, şer ve şer olarak ortaya çıkınca bu karışık alem değişip yani hayra hayır gözüyle bakma, şerre de şer gözüyle bakma mantığın Allah nimetini verirse bu bedevilerin bunlara yaklaşımı diğerlerinden, medenilerden daha mükemmel, daha süratli, daha çabuk oluyor. Bu da var. Bunun en güzel örneği işte İslamiyet'in gelmesinde Cenab-ı Hakk'ın Hicaz Araplarını tercih etmesinin sebebi uzmanlar tarafından böyle izah ediliyor. Hadi bunlar bedevi. Bunlar taş gibi adamlar. O Hicaz Arapları. Bütün rezaletleri içlerinden çıkmış. İçlerinden o kadar kötü hale gelmişler ki evlatlarını gömüyorlar, öldürüyorlar. Devenin yününü kana batırıp yiyorlar bu adamlar. Böyle ahlaksız adamlar. İddin İslamiyet en kaliteli din onlara mı nasip olacaktı? Burada bir Sasani İmparatorluğu var. Medeni. Devlet idare ediyor adam. Hükümet kurmuş. Bu da Habeş Melik-i Necaşi var. Çok medeni bir ülke. İmarlarına bakın. mesela yaptıkları iş sanatlarına bakın. Bu Bedeviler yerde sürünüyorlar. Orada bir Bizans var. Hem de Hristiyan. Bir din de anlayışı var en azından. Sakat bile olsa bunlar gibi Bedevi değil. Niye İslamiyet onlara değil de bunlara? Ha, bunda müthiş bir sır var işte. Bedeviliğin bu cihette mahsurlar olduğu gibi ilk defa harici bir yazının onlara yazılmasına, güzel gördüğü bir şeye yaklaşmalarında daha süratli, daha güzel neticeler alındığından dolayı Allah bu güzel İslamiyet'i onlara nasip etmiş. Diğer devletler, ülkeler haricin tesiri altında kalmışlar. Haricin tesiri altında kalma, harici fikre açık olan insanların şeyi, tedavisi, normalleşmesi çok zordur. Üstadımız öyle buyurur. Bir problem içten gelirse arıza izalesi kolaydır. Hariçten gelen bir hastalığın, derdin, ızdırabın izalesi çok zor ve müşkildir. Hristiyanlar ve diğer devletler haricin tasarrufunda çok kaldıklarından dolayı onlara İslamiyet gelseydi muhalefet ederlerdi, devlet olarak karşı çıkarlardı, tam yerleşemezdi. Ama Arap Bedevilerine geldiğinden onların hariçten gelen şeyleri, zararları yok. Bütün zararlar, bütün tehlikeler onların kendi içinden çıkmış. Hariç onlara ne yapmamış bu noktada? Ulaşmamış tabii. Dolayısıyla bütün rezaletleri kendi içlerinden çıktığından dolayı ilk harici yazıyı Peygamber Efendimiz yazıyor, İslamiyet onlara geliyor. İşte bu noktada büyük bir nimetle karşılaşıyorlar. Birden kucaklıyorlar, sahabe oluyorlar. En medeni milletlere üstad haline geliyorlar. Diğer dinlerden girenlere bakın. Ya münafık oluyorlar, değil mi? Veya iki yüzlü oluyorlar. Veya İranlılar gibi İslamiyet gitmekle ve eski dinlerini bırakmıyorlar. İslam aleminin içerisinde sıkıntı, problemi bir devlet olarak kalıyorlar. Müthiş bir şey bu yani. Bunu özellikle incelemişler. Ki bizde de böyle. Mesela herhangi bir yeri tesir altında kalmış insanlarımız bünyemizde adaptasyonu zorluyor. Müşkilatla kabulleniyorlar. Ama sıfırdan gelen bir insan, herhangi bir tesirin altında kalmayan bir insan sistemlerine uyum sağlıyor, kabulleniyor, gelişmesi ani ve defi olabiliyor yani. Üstadımız o zamanın Bedevilerine bunu söylüyor. Her ne kadar cahilsiniz, ihtilaf içindesiniz, fakat zaruret haliniz dahi olsa şuna dikkat edin ki bu Bedevi haliniz, yani bu güzellikleri gördüğünüz zaman sizin yaklaşmanız, gelişiniz diğerlerinden daha mükemmel olacaktır. İslamiyet sizin sayenizde teali ve terakki edip güzelliklerini ortaya koyacaktır. Batı ile Doğu'nun farkı o. Bak işte Bulgarlar da Türk. Macarlar da Türk. Aslı Türk onların. Ama ne hale gelmişler görüyor musunuz? Şimdi Şark'ın dini anlayışına bakın, Garb'ınkine bakın. Garb'ta dini meseleler yani sureta. Dokunmadan gidecek noktada ya. O kadar sınırda ki yani. Hazmetmemiş, ruhuna içirmemiş ve geçirmemiş. Ama Şark'ın insanı İslamiyet deyince nasıl sahipleniyor? Güzellik deyince nasıl şey alakadar oluyor? Ama diğerde endişeyle yaklaşıyorlar, acabayla yaklaşıyorlar. Üstad Şark ve Garb'ın özelliğini de böyle birbirinden ayırıyor. Şimdi medeniyette de onların önce girmesi önemli değil. İstikrar önemlidir. Önce girmiş gibi olabilirler ama medeniyeti dört dörtlük şey yapamayabilirler. Yani uygulayamayabilirler. Şark geç gider, geç girer, deneyerek girer ama tuttuğu zaman da onlar gibi çabuk bırakmaz. Sıcak iklimlerle soğuk iklimlerin bu anlamda farklılıkları da vardır. Evet.
Lakin sizler bedevi olduğunuzdan ve fıtrat-ı asliyeniz oldukça bozulmamış olduğundan İslamiyet'in kutsi milliyetine daha yakınsınız.
Peki.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin.